Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Paul Monnet'in Last Watch of the Night, Essays Too Personal and Otherwise adlı kitabı, yazarın AIDS çağındaki kişisel deneyimlerini, yasını ve kamusal itirazını bir araya getiren 10 denemelik bir otobiyografik deneme derlemesidir. Monnet, Borrowed Time ve National Book Award ödüllü Becoming a Man sonrasında, yaşam öyküsüne son kez dönerek hem kaybettikleriyle hem de kendi yaklaşan ölümüyle yüzleşir. Kitap, sevgilileri Roger ve Steve'in AIDS nedeniyle ölümlerinin ardından oluşan boşluğu, salgının eşcinsel topluluk üzerindeki yıkımını, homofobik basını ve sansür karşısındaki sorumluluğu ele alır. Ancak metin yalnızca siyasi bir tanıklık değildir. Köpeği Puck ile ilişkisi, Gert adlı yaşlı bir lezbiyenle dostluğu, seyahat ve inanç üzerine düşünceleri de kişisel hayatın daha sessiz katmanlarını görünür kılar. Monnet'in amacı, AIDS krizini soyut bir toplumsal mesele olmaktan çıkarıp kayıp, sevgi, öfke ve yurttaşlık soruları içinde yaşanan somut bir insanlık deneyimi olarak kayda geçirmektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak AIDS kaybını kişisel yasın ötesinde tarihsel bir tanıklığa dönüştürmesi. Monnet'in denemelerinin merkezinde AIDS yüzünden ölen sevgilileri Roger ve Steve için tuttuğu yas vardır. Fakat bu yas yalnızca geçmişte yaşanmış özel bir ilişkinin hatırası olarak kalmaz. Yazar, kayıplarını AIDS döneminde eşcinsel erkeklerin ve onların yakın çevrelerinin uğradığı kitlesel yıkımın içinden anlatır. Bu nedenle kitapta sevilen bir kişinin ölümünü anlatmak, aynı zamanda toplumun hangi hayatları görünmez saydığını sorgulamak anlamına gelir. Monnet, ölümün tekrarını ve hayatta kalanın suçluluk, öfke, yorgunluk gibi çelişkili duygularını saklamaz. Böylece AIDS, tıbbi terimlerle açıklanan bir salgın değil, arkadaşlık ağlarını, evleri, cinsel kültürü ve gelecek tasavvurunu parçalayan bir tarihsel kırılma olarak görünür. Türkiye'de HIV ve AIDS hakkında konuşurken de bu yaklaşım önemlidir. Hastalığı yalnızca bireysel risk, ahlak ya da istatistik diliyle ele almak damgalamayı güçlendirebilir. Monnet'in yazısı, sağlık krizlerinin bakım verenleri, partnerleri ve dostları da etkileyen müşterek deneyimler olduğunu hatırlatır. Kitabın kalıcı gücü, kaybı romantikleştirmeden, öfkeyi de inkar etmeden yasın tanıklık değerini kurmasındadır. İkinci olarak, kişisel anlatıyla AIDS ihmali karşısındaki siyasi öfkenin birleşmesi Last Watch of the Night. Monnet'in kişisel hayatını kamusal sorumluluktan ayırmadığı bir kitaptır. AIDS'e yönelik ihmal, hastaların değersizleştirilmesi ve homofobik söylemler onun denemelerinde soyut politika başlıkları değildir. Bunlar sevdiği insanların ölümüne eşlik eden ve hayatta kalanların hayatını biçimlendiren güçlerdir. Monnet'in sert üslubu bu bağlamdan doğar. Yazar, öfkeyi edebi bir gösteri olarak kullanmaktan çok, toplumun kayıtsızlığı karşısında ahlaki bir tepki olarak kurar. Bu tavır, anı türündeki birçok metinden ayrılır çünkü anlatıcı sadece başına gelenleri açıklamaz, bu olayların yaşanmasına izin veren kurumları ve dili de hedef alır. Denemeler, eşcinsel hakları mücadelesinin yalnızca görünürlük talebi olmadığını gösterir. Sağlık hizmetine erişim, medyada temsil, güvenli kamusal alanlar ve yas tutma hakkı da bu mücadelenin parçalarıdır. Monnet, politik konuşmanın insan hikayelerinden kopmaması gerektiğini savunur gibi yazar. Bu özellik, kitabı AIDS dönemi edebiyatı içinde değerli bir belge yapar. Okur, devletlerin, medyanın ve kültürel kurumların sessizliğinin, gündelik hayatlarda ne tür sonuçlar doğurduğunu kişisel bir ses aracılığıyla daha açık biçimde kavrar. Üçüncü olarak, sansüre karşı kütüphaneleri etkin bir kamusal kurum olarak düşünmesi kitabın dikkat çekici yönlerinden biri. Monnet'in kütüphanelerin sansür karşısındaki rolü üzerine düşünmesidir. Yazar için kütüphane yalnızca kitap ödünç alınan tarafsız bir yer değildir. Özellikle eşcinsel yaşam, AIDS, cinsellik ve azınlık deneyimleri hakkında bilgi arayan insanlar için kütüphane, kendini tanımanın ve yalnız olmadığını görmenin yollarından biridir. Bu nedenle belirli kitapların raflardan kaldırılması ya da erişimin zorlaştırılması basit bir idari tercih sayılamaz. Böyle bir uygulama zaten dışlanan insanların bilgiye ve temsil edilmeye erişimini daha da sınırlar. Monnet'in vurgusu kurumların tarafsızlık iddiasının bazen mevcut önyargıları koruyabildiğidir. Sansür karşısında hiçbir şey yapmamak, pratikte güçlü olanın dilini ve değerlerini onaylamak anlamına gelebilir. Bu düşünce bugün de eğitim kurumları, belediye kütüphaneleri ve dijital platformlar bakımından güncelliğini korur. Türkiye'de farklı kimlikler, toplumsal cinsiyet, sağlık ve insan hakları üzerine kaynaklara erişim tartışılırken Monet'in yaklaşımı okunabilir. Bilgiye erişim sadece okuma zevkiyle ilgili değildir, kişinin kendi deneyimini adlandırabilmesi ve bilinçli karar verebilmesiyle de ilgilidir. Deneme, edebiyat özgürlüğünü somut bir kamusal sağlık ve eşitlik meselesine bağlar. Dördüncü olarak, 1993 üzerinden hareket içindeki yurttaşlık dilini sorgulaması Monet. 1999'te Washington'da düzenlenen Büyük LGBTQ artı yürüyüşünü ele aldığı denemesinde kitlesel görünürlüğün anlamını sorgular. Yürüyüşün kalabalığı ve ortak talep üretme kapasitesi önemlidir. Ancak yazar bunun hangi siyasal dil içinde yapıldığına dair rahat bir iyimserlik taşımaz. Özellikle eylemin vatanseverlik adına mı sunulduğu sorusu onun yurttaşlık ve aidiyet kavrayışındaki gerilimi açığa çıkarır. Devlet tarafından uzun süre dışlanmış, hakları görmezden gelinmiş bir topluluğun kabul görmek için ulusal sadakat dili kullanması ne anlama gelir? Monet'in metni bu soruyu kesin ve basit bir yanıtla kapatmaz. Bunun yerine ana akım kabul arzusunun hareketin daha derin eleştirilerini yumuşatma ihtimalini düşündürür. Bu, kitabın yalnızca duygusal bir kayıp anlatısı olmadığını gösterir. Monet, toplumsal hareketlerin kendi sembollerini, hitap biçimlerini ve hedeflerini de eleştirel biçimde değerlendirmesi gerektiğini ima eder. Türkiye'deki hak mücadeleleri bakımından da buradan genel bir ders çıkarılabilir. Büyük katılım ve görünürlük tek başına eşitlik anlamına gelmez. Hareketlerin kimleri temsil ettiği, hangi talepleri merkeze aldığı ve meşruiyet için hangi dile başvurduğu da belirleyicidir. Monet'in katkısı, dayanışmayı küçümsemeden onun siyasal sınırlarını tartışmaya açmasıdır. Son olarak, Pak, Gert ve Seyahat yazılarında gündelik hayatın kimlik ve dayanma gücüyle ilişkisi, kitap yalnızca AIDS, ölümler ve aktivizm üzerine kurulmaz. Monet, Pak adlı köpeğiyle ilişkisini, Gert adlı yaşlı bir lezbiyenle kurduğu dostluğu ve seyahat deneyimlerini de anlatır. Bu denemeler, büyük tarihsel felaketlerin ortasında gündelik hayatın neden önem taşıdığını gösterir. Pak üzerine yazı, hayvan sevgisini duygusal bir kaçış olarak sunmaz. Daha çok, kayıp döneminde bakım verme, bağlılık kurma ve duygusal mesafeyi koruma çabalarını açığa çıkarır. Yer portresinde ise, yaşlı bir lezbiyenin hem kendini gösterme hem de gizleme biçimleri üzerinden. Kuşakların farklı baskı koşullarında geliştirdiği hayatta kalma stratejileri sezilir. Monet'in hayranlığı ve merakı, kimliğin hiçbir zaman yalnızca açık bir beyan ya da sabit bir etiket olmadığını düşündürür. Seyahat üzerine düşünceleri de dönüşüm fikrini basit bir kaçış anlatısına çevirmekten kaçınır. Yer değiştirmek insanın geçmişini silmez fakat geçmişe bakacağı mesafeyi değiştirebilir. Bu üç alanın ortak yönü şudur: siyasi baskı ve ölüm tehdidi altında bile ilişkiler, alışkanlıklar ve mekanlar benlik duygusunu taşımayı sürdürür. Monet, böylece kamusal mücadele ile özel hayatı rakip alanlar gibi değil, birbirini besleyen deneyimler olarak ele alır. Sonuç olarak Last Watch of the Night, AIDS tarihini, LGBTQ artı mücadelesini ve kişisel deneme edebiyatını birlikte okumak isteyenler için güçlü bir kitaptır. Paul Monet'i ilk kez okuyacaklar. Kitabın önceki iki önemli otobiyografik eseri olan Borrowed Time ve Becoming a Man ile bağını bilirse, metnin ağırlığını daha iyi kavrayabilir. Yine de bu derleme bağımsız olarak da okunabilir çünkü denemeler kayıp, sansür, kamusal dil, dostluk ve bakım gibi meseleleri ayrı ayrı yoğunlaştırır. Kitabın pratik katkısı, sağlık krizleri ve ayrımcılık hakkında konuşurken soyut ifadelerin yetersizliğini göstermesidir. Okur, damgalamanın, kurumsal kayıtsızlığın ve bilgiye erişim engellerinin gerçek hayatlarda nasıl biriktiğini görür. Entelektüel olarak ise kişisel anlatının siyasi analiz yapabileceğini kanıtlar. Monet, anısını yazarken yalnızca kendini açıklamaz, dönemin medya dilini, kurumlarını ve hareket içi çelişkilerini de sorgular. Bu yönüyle eser, sadece acı dolu bir AIDS anısı değildir. Benzer anı kitaplarından onu ayıran özellik, sert kamusal eleştiri ile kırılgan özel gözlemi aynı sayfalarda tutabilmesidir. Pak, Gert ve Seyahat üzerine bölümler, kitabın yalnızca felaketin kaydına dönüşmesini engeller. Monet, hayatın büyük kayıplar altında bile ilişki, hafıza ve dikkat yoluyla sürdüğünü gösterir. Bu nedenle kitap, geçmişe ait bir belge olmanın ötesinde bugün eşitlik, ifade özgürlüğü ve sağlık hakkı üzerine düşünen okurlar için de anlamlıdır. Destek olmak isterseniz Paul Monet kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.